Alexander Dumas, Monte Cristo Kontu, 1. Cilt 1. Marsilya, Barış. 24 Şubat 1815 günü Notre Dame de la Garde Bazilikası'nın çan kulesi, Smyrna, Trieste ve Napoli'den gelen 3 direkli Faron yelkenlisinin limana yaklaştığını haber verdi. Bir kılavuz gemisi her zaman olduğu gibi hemen limandan ayrılıp İf Şatosu'nun kenarından geçtikten sonra Morgion Burnu ile Rio Adası arasında gemiye yaklaştı. Yine her zaman olduğu gibi Saint-Jean Kalesi önü meraklılarla dolmuştu. Çünkü bir geminin, özellikle de Faron gibi eski foça tersanelerinde inşa edilmiş, donatılmış ve yerli bir armatöre ait bir geminin gelmesi Marsilya'da her zaman büyük bir hareketliliğe yol açardı. Bu arada gemi ilerliyordu. Kalsarein ve Jaros adaları arasında birkaç volkanik sarsıntının açtığı boğazı kolayca aşmış, Fomegus adasını geride bırakmıştı ve 3 gabya yelkeni, geniş floku ve randa yelkeniyle birlikte ilerliyordu. Ama gelişinin çok yavaş ve hüzünlü olması bir felaket içgüdüsüyle hareketlenen meraklıların kendi kendilerine gemide nasıl bir aksilik çıktığını sormalarına neden oluyordu. Yine de denizcilik uzmanları bir aksilik yaşanmış olsa da bunun gemiyle ilgisi olmayacağını kabul ediyordu. Çünkü gemi mükemmel yönetildiğini kanıtlayacak bütün koşulları sağlayarak ilerliyordu. Demir atma hazırlıkları için beklenirken civadra halatları indirilmişti ve Faron'u Marsilya limanının dar girişine yönlendirmeye hazırlanan kılavuz gemisinin kaptanının yanında dikkatli bakışları ve çevik hareketleriyle geminin her manevrasını denetleyen ve kılavuz kaptanının her talimatını tekrar eden genç bir adam vardı. Kalabalığa hakim olan belli belirsiz endişe, Saint-Jean Kalesi'nin önündeki meydanda duran izleyicilerden birini öyle etkilemişti ki, izleyici geminin limana girmesini bekleyemedi. Küçük bir kayığa atlayıp Faron'a doğru kürek çekmesini emretti ve rezerv koyunun karşısına ulaştı. Bu adamın yaklaştığını gören genç denizci, kılavuz kaptanın yanındaki görev yerinden ayrılıp şapkasını çıkardı ve geminin küpeştesinde beklemeye başladı. Güzel siyah gözleri, simsiyah saçlarıyla 18-20 yaşlarında gösteren uzun boylu, zarif bir delikanlıydı. Tüm benliğinden, çocukluklarından beri tehlikelerle mücadele etmeye alışmış insanların o dingin ve kararlı ifadesi taşıyordu. ''Bak sen, demeksizsiniz Dantes!'' diye bağırdı kayıktaki adam. ''Neler oldu, geminizde neden böyle matem havası esiyor?'' ''Büyük bir felaket yaşadık Monsieur Morel, özellikle benim açımdan büyük bir felaket.'' Svitavecchi açıklarında yürekli kaptanımız Lekleri kaybettik. ''Peki ya yük?'' diye sordu armatör heyecanla. ''Onda sorun yok Monsieur Morel. Sanırım bu durum sizi memnun edecek ama zavallı kaptan Lekler...'' ''Onun başına ne geldi?'' diye sordu armatör. İçi bariz rahatlamıştı. ''O yürekli kaptana ne oldu?'' ''Öldü.'' ''Denize mi düştü?'' ''Hayır Monsieur. Büyük acılar çekerek beyin hummasından öldü.'' Ardından adamlara dönerek ''Hadi iş başına.'' dedi. ''Demir atmak için herkes görev yerine.'' dedi. Mürettebat emri yerine getirmek için harekete geçti. Aynı anda mürettebatı oluşturan 8-10 tayfanın bir kısmı iskotalara, bir kısmı brasyalara, bir kısmı yelken iplerine, bir kısmı flokların halatlarına, nihayet diğerleri de yelkenlerin istingalarına koştu. Genç denizci demir atma çalışmalarının başlangıcına umursamaz bir ifadeyle göz attı ve talimatlarının yerine getirildiğini görünce Morel'e döndü. Genç denizcinin bıraktığı yerden konuşmaya devam eden armatör, ''Peki bu talihsizlik nasıl yaşandı?'' diye sordu. ''Tanrım, Monsieur, hiç beklenmedik bir şekilde Kaptan Lekler liman komutanıyla uzun bir sohbetten sonra Napoli'den oldukça rahatsız ayrıldı. 24 saat sonra ateşlendi ve 3 gün sonra öldü. Onu geleneksel bir cenaze töreniyle uğurladık. Şimdi El Giglio adası açıklarında, bir hamağın içinde, edebiyle sarılmış, ayaklarına ve boynuna 36'lık birer gülle bağlanmış bir halde yatıyor. Dul eşine şeref madalyasını ve kılıcını getirdik. 10 yıl İngilizlerle savaştıktan sonra, herkes gibi yatağında ölmek acı bir şey.'' diye ekledi genç adam hüzünlü bir gülümsemeyle. ''Doğru ama elden ne gelir Monsieur Edmund?'' dedi daha da yatışmış gibi görünen armatör. ''Hepimiz ölümlüyüz ve eskilerin yerlerini yenilerine bırakmaları gerekiyor. Aksi takdirde ilerleme mümkün olmazdı. Ayrıca söylediğiniz gibi gemi yükü...'' ''Sizi temin ederim ki iyi durumda Monsieur Morel. İşte size 25 bin franklık bir kardan hiç iskonto yapmamanızı tavsiye edeceğim bir sefer.'' Ardından yuvarlak kuleyi geçtiklerini görünce ''Çanaklık, flok, randa yelkenlerini istinga et!'' diye bağırdı genç denizci. ''Demir atmaya hazırlanın!'' Emir neredeyse bir savaş gemisindeki gibi hemen yerine getirildi. ''Bütün yelkenleri topla!'' Son talimatın ardından gemi artık bütün yelkenlerin indirilmesiyle hızı azalınca neredeyse fark edilmeyecek bir şekilde ilerliyordu. ''Monsieur Morel'' dedi armatörün sabırsızlığını fark eden Dantes. ''Şimdi gemiye geçmek isterseniz kamerasından çıkan muhasebecimiz Monsieur Danglars sizi istediğiniz konuda bilgilendirebilir. Bana gelince demir atma işlemlerini denetlemem ve yas bayrağını çekmem gerekiyor.'' Genç denizcinin bu teklifini bir kez daha tekrarlamasına fırsat vermeyen armatör, Dantes'in kendisine attığı halatı kavrayarak bir denizciye yaraşan bir ustalıkla geminin şişkin bordasına çivilenmiş basamakları tırmandı. Dantes ikinci kaptanlık görevine dönerek sözü kamerasından çıkan ve hızla armatöre doğru yürüyen Danglars'a devretti. Danglars 25-26 yaşlarında, yüz ifadesi üstlerinin karşısında oldukça karamsar ve dal kavuk, aslarının karşısında ise küstah olan bir adamdı. Ve bu yüzden bir yandan da tayfalarda her zaman tiksintiye yol açan muhasebecilik sıfatı yüzünden Dantes'e iştenlikle yaklaşan mürettebat tarafından hiç sevilmiyordu. ''Monsieur Morel, yaşanan felaketi biliyorsunuz değil mi?'' diye sordu Danglars. ''Evet, evet, zavallı Kaptan Leclerc, yürekli ve onurlu bir adamdı. Özellikle de Morel ve oğlu gibi önemli bir şirketin çıkarlarını savunmaya yaraşacak ölçüde görevine düşkün. Gök ve deniz arasında yaşlanmış, muhteşem bir denizciydi.'' ''Ama,'' dedi, bakışlarını demir atma çalışmalarını denetleyen Dantes'e çeviren armatör, ''sanırım işinde yetkinleşebilmek için söylediğiniz gibi yaşlı bir denizci olmaya gerek yok. İşte bakın, görevini hakkıyla yerine getiren ve kimseden nasihat almaya ihtiyacı olmayan dostumuz Edmund.'' ''Evet,'' dedi Danglars, kinle parlayan bir bakışla Dantes'i yandan süzerken. ''Evet, genç ve bundan kimsenin şüphesi yok. Kaptan ölür ölmez kimseye danışmadan kumandayı ele aldı ve doğrudan Marsilya'ya geleceğimize Elba Adası'na uğrayarak bize 1,5 gün kaybettirdi. ''İkinci kaptan olarak geminin komutasını almak onun göreviydi,'' dedi armatör. ''Ama Elba Adası'nda 1,5 gün kaybettirmeye gelince gemide onarılması gereken bir hasar olmadıkça bunu yapması doğru değil.'' ''Gemi benim kadar, sizin de olmanızı dilediğim kadar sağlamdı Monsieur Morel ve 1,5 günlük kayıp sadece bir kapristen, karaya çıkma isteğinden kaynaklandı.'' ''Dantes,'' dedi genç adama seslenen armatör, ''buraya gelir misin?'' ''Pardon Monsieur,'' diye karşılık verdi Dantes, ''birazdan yanınızdayım.'' Ardından mürettebata talimat verdi. ''Demir at!'' Demir suya düşerken zincir gürültüyle süzüldü. Kılavuz kaptan orada olsa da demir atma işlemi tamamlanana kadar görevinin başında kalan Dantes, ardından ''Flamayı ve bayrağı direğin yarısına kadar indirin, serenleri çaprazlayın!'' dedi. ''Görüyor musunuz?'' dedi Danglars. ''Şimdiden kaptan olduğunu zannediyor.'' ''Zaten öyle,'' diye yanıtladı armatör. ''Evet, Monsieur Morel, bunun için sizin ve ortağınızın imzası yeterli.'' ''Elbette, neden onu bu göreve getirmeyelim ki?'' dedi armatör. ''Genç olduğunu biliyorum ama işini eksiksiz yaptığı ve çok deneyimli olduğu her halinden anlaşılıyor.'' Danglars'ın alnında endişesini belli eden karışıklıklar belirdi. ''Pardon, Monsieur Morel,'' dedi gemi demir atınca yanlarına yaklaşan Dantes. ''İşte emrinizdeyim. Sanırım beni çağırmıştınız.'' Danglars bir adım geriledi. ''Size neden Elba Adası'na uğradığınızı sormak istiyorum.'' ''Bunun nedenini bilmiyorum Monsieur ama adaya son nefesini vermek üzereyken bana Büyük Mareşal Bertrand'a iletmem için bir paket emanet eden Kaptan Leclerc'in son arzusunu yerine getirmek üzere çıktım.'' ''Demek onu gördünüz Edmund.'' ''Kimi?'' ''Büyük Mareşal'ı.'' ''Evet.'' Morel etrafına bakıp Dantes'i bir kenara çekti. ''Peki imparator nasıl?'' diye sordu heyecanla. ''Gördüğüm kadarıyla iyi.'' ''Demek imparatoru da gördünüz.'' ''Ben oradayken Mareşal'ın yanına geldi.'' ''Onunla konuştunuz mu?'' ''Aslında o benimle konuştu Monsieur,'' dedi Dantes gülümseyerek. ''Peki size ne söyledi?'' ''Bana gemiyle, Marsilya'dan hareket zamanıyla, izlediği güzergahla ve yük taşıyıp taşımadığı ile ilgili sorular sordu.'' ''Sanırım gemi yük taşımasa ve ben de geminin sahibi olsaydım, niyeti gemiyi satın almaktı ama ona sadece ikinci kaptan olduğumu ve geminin Morel ve oğlu şirketine ait olduğunu söyledim.'' ''Bak sen,'' diye karşılık verdi bana. ''Bu şirketi biliyorum. Moreller ailece armatördür. Valens garnizonundayken benimle aynı alayda görev yapan bir Morel tanımıştım.'' ''Gerçekten de bu doğru,'' diye haykırdı armatör sevinçle. ''O kişi daha sonra kaptan olan amcam Polisar Morel'di. Dantes, amcama imparatorun kendisini hatırladığını söyleyeceksiniz ve o yaşlı huysuzun ağladığını göreceksiniz. Tamam, diye ekledi genç adamın omzuna dostça vuran armatör. Kaptan Leclerc'in talimatını yerine getirmekle ve Elba Adası'na uğramakla iyi yapmışsınız Dantes. Ama Mareşal'e bir paket teslim ettiğiniz ve imparatorla konuştuğunuz öğrenilseydi başınız derde girebilirdi. Başım neden derde girsin ki Monsieur? Dedi Dantes. İçinde ne olduğunu bile bilmiyorum. Ayrıca imparator bana sadece herkese sorabileceği sorular yöneltti. Ama bağışlayın, diye ekledi. Karantina ve gümrük görevlileri geliyor. İzin verir misiniz? Sevgili Dantes, siz işinize bakın. Genç adam uzaklaşırken Danglars yine belirdi. Sanırım size Portoferrajo'da demirlemesi hakkında yeterli gerekçeler sunmuştur herhalde. Fazlasıyla, sevgili Monsieur Danglars. Buna sevindim, diye yanıtladı Danglars. Çünkü bir arkadaşımın görevini hakkıyla yerine getirmemesi beni üzer. Dantes görevini yapmış ve söyleyecek bir şey yok, dedi armatör. Bu talimatı ona Kaptan Leclerc vermiş. Kaptan Leclerc'den söz ettiniz. Size ondan bir mektup iletti mi? Kim? Dantes. Bana mı? Hayır. Bir mektup mu iletmesi gerekiyordu? Kaptanın paket dışında ona bir mektup verdiğini sanıyordum. Hangi paketten söz ediyorsunuz, Danglars? Dantes'in Portoferrajo'da teslim ettiği paketten. Portoferrajo'da teslim edeceği bir paket olduğunu nereden biliyorsunuz? Danglars'ın yüzü kızardı. Kamarasının aralık kapısının önünden geçerken kaptanın Dantes'e bir paket ve bir mektup verdiğini gördüm. Bundan bana söz etmedi ama mektup yanındaysa bana verecektir. Danglars bir an düşündü. Monsieur Morel, sizden bu konu hakkında Dantes'e bir şey söylememenizi rica ediyorum. Yanılmış olabilirim. O sırada genç adamın geri dönmesi üzerine Danglars uzaklaştı. ''Sevgili Dantes, şimdi mesainiz bitti mi?'' ''Evet, Monsieur.'' ''İşiniz uzun sürmedi.'' ''Evet, malların listesini gümrükçülere verdim. Karantinaya gelince kılavuz kaptanın yanındaki bir görevliye gerekli belgeleri teslim ettim.'' ''Sanırım artık burada işiniz kalmadı.'' Dantes hızla etrafına bir göz attı. ''Evet, her şey yolunda.'' ''O zaman akşam yemeği için bize gelebilirsiniz.'' ''Bağışlayın, Monsieur Morel, beni bağışlayın. Önce babamı görmem lazım. Ama beni onurlandırdığınız için size minnettarım.'' Doğru Dantes, haklısınız. Sizin iyi bir evlat olduğunuzu biliyorum. Babamın sağlığının nasıl olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu Dantes, biraz duraksayarak. Sanırım iyi sevgili Edmond. Yine de onu hiç görmedim. Evet, küçük odasından dışarıya çıkmıyor. Demek ki sizin yokluğunuzda hiçbir şey eksik değilmiş. Dantes gülümsedi. Babam gururludur, Monsieur. Her şeyi eksik olsa bile Tanrı'dan başka kimseden bir şey isteyeceğini sanmıyorum. Tamam o zaman, babanızı ziyaret ettikten sonra sizi yemeğe bekliyoruz. Beni bir kez daha bağışlayın Monsieur Morel. Ama babamdan sonra yüreğimde en az onun kadar önemli bir yer tutan bir başkası daha var. Bu doğru Dantes. Katalan mahallesinde sizi babanız gibi sabırsızlıkla bekleyen güzel Mercedes'i unutuyordum. Dantes gülümsedi. Bana Faron hakkında bilgi almak için 3 kez uğraması beni hiç şaşırtmadı. Vay canına Edmund, yakınmaya hiç hakkınız yok. Çok güzel bir metresiniz var. O benim metresim değil, nişanlım, dedi genç denizci ciddi bir ifadeyle. Bazen ikisi aynı anlama gelir, diye karşılık verdi armatör gülerek. Bizim için aynı anlama gelmez Monsieur, dedi Dantes. Tamam, sevgili Edmund, sizi fazla tutmayayım. Benim işlerimi hakkıyla hallettiğinize göre size kendi işlerinizi halletmeniz için dilediğiniz kadar izin veriyorum. Paraya ihtiyacınız var mı? Hayır Monsieur, yolculuk sırasında yaklaşık 3 aylık maaşımı biriktirdim. Pek derli toplu bir gençsiniz Edmund. Babamın yoksul bir adam olduğunu da unutmayın Monsieur Morel. Evet, sizin iyi bir evlat olduğunuzu biliyorum. Hadi gidip babanızı görün. Benim de bir oğlum var. 3 aylık bir yolculuktan sonra onu hemen görmemi engelleyen birine çok kızardım. İzin isteyebilir miyim? Elbette, bana söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa gidebilirsiniz. Hayır yok Monsieur. Kaptan Leclerc ölmeden önce size bana iletmeniz için bir mektup vermedi mi? Yazı yazacak durumda değildi Monsieur ama bu sorunuz bana sizden 15 gün izin istemem gerektiğini hatırlattı. Evlenmek için mi? Önce evlenmek, ardından Paris'e gitmek için. Tamam, Dantes. Dilediğiniz kadar izin kullanın. Gemiyi boşaltmak 6 hafta sürer. Yeniden yola çıkmanız en az 3 ayı bulur. Ama 3 ay içinde burada olmanız gerekecek. Faron kaptanı olmadan denize açılamaz, dedi armatör genç denizcinin omzuna hafifçe vurarak. Kaptanı olmadan denize açılamaz mı? Diye haykırdı gözleri sevinçle parlayan Dantes. Söylediklerinize dikkat edin Monsieur, çünkü yüreğimdeki en gizemli umutlara hitap ediyorsunuz. Beni Faron'un kaptanı olarak görevlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Sevgili Dantes, tek başıma olsaydım hemen elinize sıkardım ve size bu işin hallolduğunu söylerdim. Ama bir ortağım var. İtalyan atasözünü bilirsiniz. Ortağı olanın patronu vardır. Ama iki oydan birini aldığınıza göre işin yarısı tamam demektir. Diğer oy için elimden geleni yapacağımdan emin olun. Ah, Monsieur Morel, diye haykırdı gözlerinde yaşlar dolan genç denizci armatörün ellerine sarılarak. Monsieur Morel, size babam ve Mercedes adına teşekkür ediyorum. Tamam, Edmund, dürüst insanlar için gökyüzünde Tanrı vardır. Hadi babanızı, Mercedes'i görmeye gidin ve sonra bana uğrayın. Ama sizi karaya çıkarmamı istemiyor musunuz? Hayır, teşekkürler. Danglars ile hesapları inceleyeceğim. Yolculuk sırasında ondan memnun kaldınız mı? Bunun yanıtı bu soruya nasıl bir anlam yüklediğinize bağlı. İyi bir arkadaş olarak hayır. Çünkü aramızda geçen ufak bir tartışmadan sonra Monte Cristo adasında 10 dakika mola verip onu düelloya davet ederek saçmaladığım günden beri beni sevmiyor. Düelloya davet etmekle ona haksızlık ettim. O da bu daveti geri çevirmekte haklıydı. Sorunuz muhasebeciliği ile ilgili ise söyleyecek söz yok. Siz de işini nasıl yaptığını görünce sanırım memnun kalacaksınız. Peki siz Faro'nun kaptanı olsaydınız, Danglars'ın sizinle çalışmasını ister miydiniz? Monsieur Morel, kaptan ya da ikinci kaptan olsaydım, armatörlerimin güvenini kazanmış kişilere her zaman saygılı davranırdım. Peki tamam, Dantes. Her açıdan onurlu bir genç olduğunuzu görüyorum. Sizi fazla tutmayayım. Hadi gidin, sabırsızlandığınızı görebiliyorum. İzinli miyim? Size hadi gidin diyorum. Kayığınızı almama izin verir misiniz? Alın. Hoşça kalın Monsieur Morel. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere sevgili Edmund. İyi şanslar. Genç denizci atladığı kayığın kıç tarafına oturdu ve Cambiar'a yanaşma talimatı verdi. İki tayfa kürekleri asıldı ve kayık süzülerek limanın girişindeki Orleans rıhtımına uzanan iki sıra geminin ortasındaki dar boğazı tıkamış yüzlerce kayığın arasından olabildiğince hızla geçti. Dantes'i kıyıya kadar gülümseyerek izleyen armatör, onun rıhtımın taşlarına doğru sıçradığını ve bu ünlü Cambiar Caddesi'ni sabahın 5'inden akşamın 9'una kadar dolduran kalabalığın karmaşasında gözden kaybolduğunu gördü. Günümüz foçalıları çok gururlandıkları bu cadde için büyük bir ciddiyetle ve söylediklerinin etkisini güçlendiren bir vurguyla ''Bir Cambiar olsaydı Paris küçük bir Marsilya olurdu.'' derlerdi. Arkasını dönen armatör karşısında talimatlarını bekliyormuş gibi görünen ama aslında tıpkı kendisi gibi genç denizciyi izleyen Danglars'ı buldu. Ancak aynı adamı izleyen bu iki adamın bakışlarındaki ifadeler birbirinden çok farklıydı.